Ayrım 29.
Sayfa 320. Hans bize içimizdeki iyinin asla ölmeyeceğini gösterdi. Eline bir silah verip tetiği çekmen için geçerli bir neden gösterdiklerinde bile hala hayır denebileceğini gösterdi. Ludwig'in çok sevdiği o şiiri hatırlıyor musun? İncitmeye gücü olup da incitmeyenler. Adam ve ben bugün o sınavı başarıyla verdik sanıyorum. Kurşunlu bir Nisan günü. Yağmur yağıyor. Bir pazar sabahı saat 9. Berlin'in yarısı uykuda. Geç yattığı için gözleri tam açılmamış olan Vladi, sende diyerek pencereye gidip perdeleri açıyor. Kesinlikle bir bahar yağmuru değil. Havada öyle çok bulut var ki sonbahar bile denilebilir. İnsafsızca yağan yağmur ortalığa keder ve hüzün saçıyor. Artık hiçbir şeye uygun değilim diye mırıldandı Vladi kendi kendine. Tıraş olduktan sonra aynada kendini dikkatle inceledi ve 10 yıl öncekinden daha yaşlı görünmediğine ikna oldu. Gertrude Meyer etiketli dosyayı okuduğundan beri kendini bir bataklığa gömülüyormuş gibi hissediyordu. Winter'ın açıklamalarından sonra annesi hakkında öğreneceği hiçbir şeyin kendisini şaşırtacağını sanmamıştı. Yine de Ludwig'in öldürülmesinde doğrudan rol almış olması kendisini çok sarsmıştı. Eskiden sıkıntılı ve umutsuzken şimdi hüznünün kat kat arttığını hissediyordu. Her şeye yabancılaşıyormuş duygusu. Kimi zaman vahşi arzular doğuruyordu içinde. Bir şiddet eylemiyle yaşamına son vermek istiyordu. Aksi ve içine kapanık, arkadaşlarının uzak durmaya başladığı bir insan haline gelmişti. Kendisini en çok yaralayan da oldum olası kuşkulandığı şeyin doğru çıkmasıydı. Ludwig gerçekten babası değildi. Böyle bir sona hazırlıklıydı. Ancak gerçek babasının bir NKVD tetikçisi olması, annesini sahte gülümsemeler ve ısmarlama spermlerle hamile bırakan, verilen talimata harfiyen uyan bir katil olması. İşte onu işkenceler içinde kıvrandıran buydu. Babası gerçekten Winter mıydı? Umutsuzluktan ne yapacağını bilemezken kendisini avutması için ev eline dönmüştü. Ne var ki kadının öğrencilik günlerinde sahip olduğu yetenekler tamamen tükenmiş durumdaydı. Bencil bir sıradanlığı vardı şimdi. Sadece kendisinden ve parlak filmlerinden söz edebilen can sıkıcı biriydi. Bir gece sevişmelerinden sonra, ki bu da ruhsuz bir alışkanlık olmuştu, Evelyn artık onu istemediğini söyledi. Bu kadar aşk yeterdi. Arkadaş olarak kalmalıydılar. Bu haber Vladi'yi neşelendirmişti. Öneriyi kabul etti ve yeni anlaşmalarını kutlamak üzere bir kafeye gittiler. Kruzberg'li Leyla onları orada buldu. Kavga ettiklerini görünce yeni bir resimlerini yapmakla tehdit etti. Bir tezgah başında ellerinde birer kere ısırılmış yarımşar elmayla. Resme duvardan sonra adını verecekti. Leyla'nın esprilerine hep birlikte güldüler ve Blade Runner filminin makaslanmamış İngilizce kopyasını görmeye gittiler. Vladi eve döndüğünde telesekreterinde iki mesaj buldu. Birincisi Winter'dandı. Randevularını teyit ediyor ve Kruzberg'de bir Fransız lokantasını öneriyordu. İkincisi Paris'teki Sao'dandı. O da çok acil bir durum için hemen kendisini aramasını istiyordu. Selam Sao. Aradığına sevindim. Neredeydin? Blade Runner'ı üçüncü kez seyrediyordum. O filmi görmüş müydün Sao? Elbette. Paranın çarçur edildiği Hollywood süprüntülerinden biri. Onda ne buluyorsun bilmiyorum. Çürümekte olan otoriter ve çok dilli kapitalizm ile aynı derecede baskıcı olarak gösterilen devlet mekanizmasının görüntüleri. Demokrasi görüntüsünden bile vazgeçilmiş. Sistemin vahşi bir eleştirisi Sao. Şu anda senin ülkeni işgal eden sistemin. Boeing, Citibank, Mobil, Delta, Marriott, IBM, Unilever. Blade Runner bir şaheser Sao. Git bir daha seyret. Umutsuz bir insan hiçlikte her şeyi okuyabilir. Bugünlerde moda bu, değil mi? Ben postmodernist bir zombi değilim Sao. Sanıyorsan ki... Vladi, bırak bu saçmalıkları. Ben seni filmi tartışalım diye aramadım. Beni iyi dinle. Önemli bir şey oldu ve sana ihtiyacım var. Yalnız bu defa hayır dememelisin. Bir Amerikalı üç kağıtçının bana borcu var, anlıyor musun? Hayır, diye içini çekti Vladi. Pekala, anlıyorsun. Aramızdaki iş seni ilgilendirmez. Adamın Kuzey Amerika ve Avrupa'da bir yayın evi zinciri var. Alman adını hatırlamıyorum ama dinle. Bana borcuna karşılık yayın imparatorluğunu vermeyi önerdi. İşi zarardaymış gerçi ama iyi bir yöneticiyle kâra geçirilebilirmiş. Şimdi iyi dinle. Bu işi senin yönetmeni istiyorum. Parasal yönünü ben hallederim. Bana kitaplardan anlayan biri gerekli. Neden? Neden de ne demek? Sen bir imparatorluğu yönetmek için kitap okuyan birine ihtiyaç duymazsın. Bir silah satıcısı ya da muhasebecisi tut. Kültürümüzün gidişatına bakılınca hangisi olacağı hiç fark etmez. Almanya hala farklı sanırım. Oysa Anglo-Sakson tarafı bir karabasandan farksız. Biliyorum Vlad, sana ihtiyacım var. Evet mi, hayır mı? Hele bir düşüneyim. Seni yarın ararım. Sao, eğer kabul edersem nerede çalışacağım? Yani hangi kentte? Zamanının büyük kısmını uçarak geçirirsin Vlad. Sana Concorde'da çalışacak bir yer ayarlarım. Vlad bu şakaya tepki göstermeyince Sao hafif bir paniğe kapıldı. İstediğin yerden idare edersin. New York, Paris veya Berlin. Kaç para alacağını bilmek ister misin? Hayır. Sao güldü. İyi günler Profesör Meyer. Lil selam söylüyor. Yerleşti mi? Evet ama yurdunu özlüyor. Şahane yemek yapıyor Vlad. O zaman gerçekten mutlu olmalısın Sao. Sao güldü. Yakınlarda gel de gör ve kararın ne olursa olsun sabah beni erkenden ara. Yayın evimize ne ad verdim biliyor musun? Hayır. Beş Kaplan. Orvar Sao. Yağmur dinmiş, Vlad'in yatak odasını aydınlatan güneş ışığına bir başlangıç olarak gökyüzünde mavilikler belirmişti. Ruh hali birden değişivermişti. İçinde bir sevinç, bir heyecan vardı. Blade Runner kendisine kültürün eleştirisiz şekillenmediğini hatırlatmıştı. Sao ona bir iş teklif etmişti. Yerinde duramıyordu. Duvarları artık çıplak olan evin içinde aşağı yukarı yürümeye başladı. Gertrude'la ilişkili her şeyi kaldırmıştı. Vladi Helge ile konuşmak istiyordu. Gerard'la konuşmak istiyordu. Evelyn dışında kim olursa olsun razıydı. Bir iki saat geçince çaresizlikten Sao'dan aldığı teklifi bildirmek için Carl'ı aradı. Ne diyorsun Carl? Bu çok iyi haber Vladi. Sence doğru olanı yapmalısın. Annen ne tavsiye ederdi? Uzun bir sessizlik oldu. Carl? Buradayım. Bilemiyorum. Seni daha sonra arayabilir miyim? Burada bir kriz var da. Parti Sharping'i bırakıp La Fontaine'i destekleyecek. Ki bu da bir felaket olabilir. O şimdiki havaya göre fazla solda. Aynı fikirde değilim. Elinizdekilerin en iyisi o. Ben onun demeçlerini yazmak zorunda kalabilirim. Sen de Sao için çalışırsın Carl. Orada mısın? Yakında konuşacağız Vladi. Seni yarın ararım. Söz. Ne sıkıcı bir konuşma diye düşündü Vladi. Yazdıklarını Carl'a göndermenin tam zamanıydı. Kendisi onunla tartışabilecek durumdayken okuması iyi olurdu. Kağıtları güzelce paketleyip içine el yazısıyla bir not ekledi. Seni Sao'nun teklif ettiği işi söylemek için aradığımda her zamanki gibi işkilliydin. Hayatlarımızı birbirimizden uzak yerlerde geçirmenin bir anlamı yok. Ben aile tarihçesini yazdım. Ludwig ile Gertrude'u araştırdım. Benimle annen arasında olanları gözden geçirdim ve yazdıklarımı sana gönderip göndermemeyi çok düşündüm. Eğer geçmişi arkanda bırakmak işine daha çok gelecekse bu paketi açma. Bu kararına karşı çıkmam. Ama açarsan sonuna kadar okuyacağına söz vermeni istiyorum. Burada yazanlar hakkında konuşmak isteyeceğini umuyorum. Vladi vakit öğleye yaklaşırken uyandığında kendisini bekleyen şoka hazırlıklı değildi. Önce gözlerine inanamadı. Rüyada olmalıydı. Başını battaniyeyle örttü ve hayalin kaybolduğundan emin olarak yine dışarı çıkardı. Helge hala en sevdiği koltukta oturuyordu. Merhaba Vladi. Seni uyandırmaya kıyamadım. Vladi yataktan fırladı. Neden haber vermedin? Haber verseydim kaçardın. Ben mi kaçardım? New York'ta aklını mı oynattın sen Helge? Vladi yatağın kenarına ilişip karısına baktı. Gözleri yine yumuşaktı. Son karşılaştıkları zamandaki o düşmanlık kaybolmuştu. Gergin ve bastırılmış öfke dolu sesi de normale dönmüştü. Yere onun ayaklarının dibine oturup başını kucağına gömdü. Eski hatıralar birden sel gibi dolmuştu kafasına. Kendilerinden, Karl'dan, ayrılık süresindeki yaşantılarından söz ettiler. Helge, beyaz olduğu için artık ABD'de yaşamaya tahammül edemediğini itiraf etti. Beyazlıklarını saklamak için bin bir türlü zahmete giren arkadaşlarını anlattı. İtalyanlar bile kendilerinden zeytuni millet diye söz ediyorlardı. Bir psikanalist olan yakın bir arkadaşı Güneydoğu Kentucky'ye dönmüş, melun canlılar hakkında bir kitap yazıyordu. Brady şaşkınlıkla doğruldu. Kimler hakkında? Melun canlılar. Helge'ye göre mitoloji, Kentucky dağlarında herkesin İskoç veya İrlandalı asıllı olduğunu iddia etmesine rağmen gerçek bu değildi. Melun canlılar kıtanın içlerine İngilizlerden önce gelmiş çeşitli etnik grupların soyundandı. Çoğu İspanya ve Portekiz'den gelmişti. Böylece arkadaşı şimdi Apalaşya dağlarının beyazları ile İspanyollar, Kuzey Amerika Arapları ve Yahudiler arasında genetik bir bağ olduğunu kanıtlamıştı. Hatta Türklerle bile. Vladi çok şaşırmıştı. Bu saplantı nereden çıktı ve niçin şimdi diye sordu. Helge onun bu meraklı halini gülümseyerek karşıladı. Eski günlerde onun dikkatinden tümüyle kaçmış psikanalitik bir keşiften söz ettiğinde de aynısını yapardı. Amerika'nın güneyinde ve Apalaçya'da Kuzey Avrupa ırk temeline dayanan bir hegemonya fikrine karşı çıkmak istiyorlar sanırım dedi. Melincan arkadaşının kitabından bir tane de bize göndermesini sağla. Sanırım senin için epey güç olmuştur. Senin soy geçmişin değişmez. Saksonya'dan beyaz bir protestan. Ama seni geri getirdiği için buna sevinmedim diyemem. Sadece o değil. Seni de özledim Vladi. Helge sevişmelerinden sonra Vladi'nin Karl'a gönderdiği yazıyı kendisinde okuduğunu söyledi. Karl ne dedi? Gertrude'un hikayesi onu çok sarsmıştı. Ben de sarsıldım Vladi. Zaten ben onu pek sevmezdim. Senin için katlanılmaz bir şey olmuştur. Karl yarın Berlin'e geliyor. Düşündüklerini sana kendisi söyleyecek. Bütün bunları yazdığına çok memnun oldum. Helge eskiden gittikleri bir yerde yemek yemelerini önerince Vladi Winter'la yemek randevusu olduğunu hatırladı. Helge ilk başta irkilmişti. Bir iki küçük ve bir de büyük soru hala yanıtlanmadı Helge. Sen de benimle gel lütfen. Helge başını salladı. Berlin'e dönüşünün ilk gününde Vladi'nin Winter'la yemek yemesi birden havasını değiştirmişti. Vladi bunu fark ettiyse de o gece birlikte gitmeyi kabul edene kadar ısrarını sürdürdü. Vladi çok uzun zamandır bu kadar mutlu olmamıştı. Dışarı çıkarlarken karısının koluna girdi, saçlarını öptü. Sokak o sabaha kıyasla çok garip görünüyordu. Islak caddeler kurumuş, gökyüzü açılmıştı. Brandenburg kapısına doğru yürürlerken bir renk cümbüşü gördü. Bir grup eşcinsel bir günlük eğlenceden doğuya dönüyor, Unter den Linden'den geçerken arabaların kornalarına aldırış etmiyorlardı. Pazar günlük giysileri içindeki yaşlı çiftler bu keyifli grubu görmezlikten gelmeye çalışmaktaydı. Vladi ile Helge birbirlerine bakıp gülümsediler. İkisinin de sevdiği Berlin buydu işte. Gökyüzü yine mutlanmaya başlamıştı. Yağmurluklarını giymiş olduklarına sevinerek adımlarını hızlandırıp Kruzberg otobüsüne yetiştiler. Lokantaya vardıklarında yağmur yine başlamıştı. İçerisi bir pazar akşamı için şaşırtıcı derecede kalabalıktı. Winter köşede bir masada oturuyordu. Helge'yi gördüğüne şaşırmış olsa bile duygularını başarıyla gizlemesini bilerek hemen komplimana başladı. Sonra burada henüz beni görmemiş bir adam var. İkinizi de uyarmak isterim dedi. Öteki köşede karısıyla oturuyor. Gelip de beni rahatsız etmeye kalkışırsa siz sakin olun ve müdahale etmeye kalkışmayın. Kim o Klaus? Önemsiz bir budala. Lanet olsun. Karısı beni gördü. Kemerini bağla dostum. Solmuş yeşil elbiseli bir adam masalarına yaklaşıyordu. Winter'ın yüzü taş kesilmişti. İyi akşamlar Klaus. Görüşmeyeli 40 yıl oldu. Beni hala bağışlamadın mı? Klaus Winter adama yanıt vermedi. Helge ve Vladi, siz menüye bakın. Ne yemek istiyorsunuz? Bu rahatsızlık uzun sürmeyecek. Yabancının gözleri hüzün doluydu. Israr etmedi, yerine dönerken omuzları sarkmıştı. Vladi en kötü korkularının gerçekleşmesinden korkarak, Klaus, Bu adamdan söz etmediğin takdirde seninle hiçbir şey konuşmam. Hatta kalkar giderim dedi. Bu adam seni ihbar eden eski bir ajan mı? Daha beter Vladi. Çok daha beter. Nasıl? Israr ediyorum Klaus. Sipariş verilip şarap şişesi açıldıktan sonra Winter yeşil elbiseli adamla ilişkisini anlattı. Adı Walter. Benim kuzenim, teyzemin oğlu. Benden bir yaş büyük. Ama namussuz, kendine çok daha iyi bakmış. Bundan 40 yıl önce kavga etmiştik. Hikayeye yavaş yavaş girdi. İki kuzen Wedding'de aynı evde oturuyorlardı ve iyi arkadaş olmuşlardı. Tek ayrılıkları Klaus'un sanat tarihi okumak üzere bir yıllığına İtalya'ya gittiği zamandı. Klaus, Luca'da bir pansiyonda kalmış ve orada yemek yapmasını öğrenmişti. Müthiş bir aşçı oldum. Yaptığım her şey kusursuz olmalıydı. Berlin'e dönünce Voltra'da herkese de yemek yaptım. Çok şaşırmakla birlikte yemeklerimi çok beğenmişlerdi. Walter'la bir kış İsviçre Alplerine kaymaya gittik. Ben bir gün yorgun olduğum için evde kalmıştım. Ona kendi icadım olan özel bir sos hazırlayacağımı, sakın geç kalmamasını, fazla piştiği takdirde bozulacağını söyledim. Walter bütün gün kaydıktan sonra döndüğünde yemek istedi. 5-10 dakika sonra hazır olacağını söyledim. Peki dedi. Ben de işime devam ettim. Sonra birden gizlice bir paket çikolata açıp yabani bir hayvan gibi yemekte olduğunu gördüm. O sırada makarnam ve sosum hazırdı. Ne var ki Walter'ın iştahı kalmamıştı. Ben de çılgına döndüm Vladi ve tekme tokat kapı dışarı attım. Daha önce kimse benim yemeklerime böyle bir hakarette bulunmamıştı. O günden beri bir daha konuşmadık. Bu hikayeye inanmadım Herr Winter diye Helge adamın sözünü kesti. Bunu şimdi uydurdunuz. Bu doğru mu Klaus? Seni uyarıyorum Vladi. Bu konuda beni kışkırtma. İtalyan mutfağı üzerine bir kitap yazdığımı biliyorsun. Şimdi eski Sovyetler Birliği mutfağı hakkında bir kitap hazırlıyorum. Ben yemeği çok ciddiye alırım Helge. Walter bunu bilirdi. Benim yemeklerimi küçümsedi. Şimdi biraz da sizden söz edelim. Seni neden bir yıldır görmüyordum ha? Vladi her şeyi anlattı. Gertrude'un Ludwig'in öldürülmesine yardım ettiğini, Winter'ın olaya karıştığını ve bu nedenle kendisine bir iki soru sormak istediğini. Bu açıklamalar karşısında Winter'ın yüzünde herhangi bir şaşkınlık belirtisi görülmedi. Gertrude'u biliyordum. Sonunda bizim için değil, Moskova için çalışıyordu. İkimizin de sarhoş olduğumuz bir gece bana bütün hikayeyi anlattı. Çocuk gibi ağlıyordu Vladi. Ben çok daha kötü şeyler yaptıysam da o olaya karışmadım. Bunu biliyorsun. O Ludwig'i seviyordu. Ne yazık ki Ludwig aynı duyguları hissetmiyordu ve bu da Gertrude'un intikamı oldu. Eğer hamile kalmamış olsaydı kendini öldüreceğini söylemişti. Keşke öldürseydi. Ludwig'e sevgisini göstermek için garip bir yol doğrusu. Reddedilen bir kadının öfkesi cehennemin bütün işkencelerinden beterdir Vladi. Herhalde bunu... Siz ne kadar süreyle seviştiniz Klaus? Ludwig'in öldürüldüğü yıl onu İngiltere'de ayarttığını biliyorum. İlişkiniz sürdü mü? Winter omuzlarını silkti. Kaşları çatılır gibi oldu. Ben senin baban değilim Vladi. Babam kim öyleyse? Gertrude babanın ben değil İngiliz olduğundan emindi. Olga ile evlenmeden önce annenin eski bir sevgilisiymiş. Bana bir gece yatağına geldiğini ve eski günleri yaşadıklarını anlatmıştı Gertrude. Daha sonraki adıyla Sir Christopher Brown'un baban olduğundan emindi. O öldü mü peki? Evet. Bir süre İngiltere'nin Sovyetler Birliği elçiliğini yaptı. Gertie ile buna çok gülerdik. Yani o da Olga da hiç ortaya çıkmadılar mı? Elbette hayır. Biz onları hiç ifşa etmedik. Bizim tarafımızda olduklarını bilen tek İngiliz Philby'ydi. Christopher ile Philby'nin Moskova'da birkaç kere görüştüklerini tahmin ediyorum. Helge masanın altından Vladi'nin elini tuttu. Bir süre hiçbiri konuşmadı. Winter havayı yumuşatmaya çalıştı. Babanın ben olmamı mı tercih ederdin Vladi? Hayır. Yanıt kesin ve çabuktu. Ludwig'i tercih ederdim. Ama o olmadığına göre cinayete karışanlardan biri yerine Bay Brown'a razıyım. Gertrude'un intihar etmiş olmasını isterdim. Yanılıyorsun Vladi. Hem de çok yanılıyorsun. tarih kötülük yapmaya devam ediyor diye pes etmemelisin. Tarihin kötülükleri düşünen insanlar tarafından yapılıyor değil mi Klaus? Senin gibi zeki ve kültürlü insanlar tarafından. Sen hep usta aşçıydın değil mi? İnsan eti, hayvan eti senin için hiç fark etmezdi değil mi? Sakin ol Vladi, dedi Helge. Ama kocasının kızmış olmasından da memnundu. Soylu ideolojilere inandıklarını söyleyen insanlar, diye Vladi devam etti. Bak bizi nereye getirdi. Her şey silindi yine. Saçma. Bizim zamanımız yine gelecek. Aynı şekilde değil kuşkusuz. Hepimiz acı dersler aldık. Ama haritadan silinmiş değiliz. Dünyadaki gelişmeleri izlemiyor musun? Hem de çok iyi. İtalyan hükümetinde faşistler var. Moskova'da caniler politikacıları yönetiyor. Rüzgar da saman çöpleri Vladi. Başka her yerde insanlar sürüye dönüyor. Büyük planlar peşinde değiller artık. Bütün istedikleri sosyal bir devlet ve bir derece eşitlik. Kim verecek bunu onlara? Sosyalistler her yerde bocalıyor. Komünizm sonrası kapitalizm silindir gibi önündeki her şeyi ezip geçiyor. Komünizmin çözemediği sorunların üstesinden gelebilecek yeteneği var mı sanıyorsun? Sadece zafere aç ideologlar sefaletin ya da adalet susuzluğunun önemli olmadığını düşünebilir. Avrupa'da yönetenler ve zenginleşenler 2/3 çoğunlukta olabilir. Ama küresel ölçekte insanların 9/10 öbür tarafta. Komünizm ölmüş olsa bile küllerinden başka bir şey doğacak. Pes etmenin zamanı değil Vladi. Senin bir partiye ihtiyacın var. Senin partinin işi bitti Klaus. Bunu kabul et artık. O dünya ebediyen geçmişte kaldı. Bak söyleyeyim. Yolunu el yordamıyla bulan kuramcın, kötü ruhların çorak bir arazide, kaçırdığı verimli çayırların yanında döndürüp durduğu bir hayvandan farksızdır. Winter güldü. Mefistofeles'ten Faust'a. Güzel. Bu da Winter'dan Meyer'e. Her zamanki gibi fazla acelecisin dostum. Kapitalizm gerçekten küresel ölçeğe yayıldığı zaman insanlar onun vahşetinden korunmak için yeni politik kurumlara ihtiyaç duyacak. Ben Pekin'den yeni döndüm. Partimin durumu orada hiç de fena sayılmaz. Doğu Avrupa ve Moskova'da yeniden yükselişe geçtik. Biz iyi olduğumuzdan değil, çok tedaviciler daha kötü olduğundan. Mekan sınırlı. Ama işler yoluna giriyor. Burada da büyümeye başlıyoruz. Dac'ın ölü eli üzerimizden çekilince. Neden DSP'ye katılıp yeniden aktif olmuyorsun? Devletten önce çürüyüp gitmemelisin Vladi. Bunlar hayali politikalar Klaus. Sence Savon'un teklifini kabul etmeli miyim? Elbette, hemen. Bir an bile düşünmeden. Senin neyin var Vladi? Küresel bir yayın evi yönetmen iyi olur. Kim bilir, sana anılarımı bile verebilirim. Ben içinde olmadıkça kabul Klaus. Bak, kuzenin gidiyor. Haydi barış onunla. Gerçekten canı sıkkın görünüyor. Eğer bunu yaparsan, DSP'ye katılmayı ciddi olarak düşünebilirim. Walter! Winter'ın sesi lokantada çınlamıştı. Kuzeni kapıda durup arkasına baktı. Winter başını salladı. Walter masalarına koştu, iki adam kucaklaştılar. Sana dostum Vladimir Meyer'le karısı Helge'yi tanıştırayım. Walter Nürnberg. Bu olaya tanık olduğum için çok mutluyum, Herr Nürnberg. Biz de gidiyorduk. Yeniden kavuşmanızda size mutluluklar dilerim. Vladi ile Helge hızlı adımlarla dışarı çıktılar. Hava yine açılmıştı. Durup kısa süre sonra Yeni Reich'in başkenti olarak yeniden inşa edilecek kentlerin üzerindeki gökyüzüne baktılar. Vladi, sen yokken kendimi rüzgara kapılmış bir tohum gibi hissetmeye başlamıştım diye fısıldadı. Helge karşılık vermeden kocasının koluna girip onu eve doğru sürükledi. Sayfa 333. Kitabın sonu. 30 Nisan 2001.